Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 15. Ayrım. Vatanımıza gidiyoruz Vre. Gece boyunca gözünü kırpmamıştı Umurfia. Gün ağarırken içi geçmiş, saatlerdir inatla direndiği uykuya teslim olmuştu. Hepsinden erken uyandı gene de. Kas katı kesilmişti vücudu. Kollarını, bacaklarını ovuşturdu. Arabacının yattığı otların üzerinde tor top olmuş bedenine takıldı gözü. Umurfia'nın bakışlarını üzerinde hissetmiş gibi huzursuzca kıpırdandı sefer. Gözlerini açmasıyla fırlaması bir oldu. Gün ağarıyordu. Güneşi üzerine doğurmanın alemi yoktu. Eleni'nin ayağının önünde duran testiyi kaptı. Su doldurayım ben diyerek arka arkaya sıralanmış arabaların gerisinde kayboldu. Hepsi uyanmıştı döndüğünde. Testiyi yere bıraktı. Bir müddet idare eder sizi, dedi. Elindeki küçük kese kağıdını Ali'ye uzattı. Bak, sana ne aldım. Merakla açtı kese kağıdını Ali. Sevinçle ışıldadı yüzü. Peynir şekeri almıştı arabacı amcası ona. Kozasından yeni çıkmış pamuk tomurcukları misali bembeyaz şekerlerden birini ağzına attı. Dilinin altında çarçabuk eriyiveren şekerin tadını sevmişti. Teşekkür eder gibi sıcacık bir gülüşle baktı Sefer'in yüzüne. Fazla bekletmedi Karatren. Kapkara, hantal gövdesiyle ortalığa yaydığı kömür ve is kokusuyla çelişen beyaz, apak buharlar çıkararak oflaya poflaya girdi istasyona. Yer yerinden oynadı o an. Kendilerini ve eşyalarını trene atmak telaşıyla birbirlerini ezerek, bağıra çağıra, kavga gürültü koşuşuyordu insanlar. Bazıları da beraberlerinde götürecekleri küçük baş, hatta büyük baş hayvanlarını trene sokma çabasındaydı. Yardım etmek bir yana, kimse kimsenin gözünün yaşına bakacak durumda değildi. Neyse ki Sefer vardı yanlarında. İyi ki bırakıp gitmemişti onları. Umurfia ve Eleni ile beraber, önce büyük sandığı, ardından da hurcu, denkleri, torbaları yerleştirdiler yük vagonuna. Patricia bir elinde su testisi, diğer eliyle sıkı sıkıya Ali'nin bileğine yapışmış, ancak karşıdan karşıya seyredebiliyordu onları. İşi bitmişti Sefer'in. Mahcup bir tavırla, "Allah'a emanet olasınız," diye geveledi ağzının içinde. Umurfia önceden hazırladığı parayı koynundan çıkarıp Sefer'e uzattı. "Hakkını helal edesin," dedi. "Helal olsun hanım," derken bakışları Ali'nin üzerinde düğümlenmişti Sefer'in. Eğildi, kucağına aldı olanı. Sen de bizimle gelmeyecek misin arabacı amca? Ali'nin birden buruşu veren, ağladı ağlayacak yüzüne bakarken nefesi tıkandı Sefer'in. Ne söyleyeceğini bilemedi. Eğildi, ensesini kokladı Ali'nin. Kendi oğlunun kokusunu da ensesinden alırdı hep. Hadi vire atlayın treni artık, diye seslendi Umurfia. Ali'yi kucağından indirdi Sefer. Güle güle gidesiniz, dedi. İşte o an gördü Ali'nin gözlerinden inen yaşları. Sessiz sessiz, içini çeke çeke ağlıyordu bir damlacık çocuk. Ve o çocuk en olmayacak lafı etti sonunda. Hani sen baban gelecek demiştin, der gibi, sitemli. Arabacı amca, dedi titreyen sesiyle. Babama söyle, çabuk gelsin. Ali seni bekliyor dersin. Başını annesinin göğsüne gömdü. Bir daha da dönüp bakmadı Sefer'in yüzüne. Karanlıktı içerisi. Tepedeki küçük lambanın cılız ışığı şöyle bir deyip geçiyordu ahşap duvarlara. Vagonun tavana yakın demir parmaklıklı küçücük penceresinden gün ışığını görebilmek, serin ve ferah bir nefes alabilmek maharet işiydi. Daha fazla insana yer açabilmek için koltuklar sökülüp atılmıştı. Koridorlar bile irili ufaklı denkler, sandıklar, çuvallar ve nefes almakta zorlanan insanlarla doluydu. Değil adım atacak, kıpırdayacak yer yoktu. Havasızdı vagon. İnsanı canından bezdirecek kesif bir koku vardı. Trenin kömür ve is kokusuyla karışan ter, idrar, hayvan pisliği ve kusmuk kokusu. Tuvalete gitmekse tam bir işkenceydi. Bir keresinde Eleni, insanların ve eşyaların üzerinden atlayarak binbir zorlukla tuvalete götürmüştü Ali'yi. Ardı ardına 3 kez kustu çocukcağız. Uzun süre kendine gelemedi. Saatler boyu sürdü öğürtüsü. Yiyecekleri de azalmıştı. O pisliğin ortasında dayanılmaz kokuyu soluyarak pek bir şey yiyemiyorlardı zaten. Peksimetleri ezip suyla karıştırarak Ali'ye yediriyordu Eleni. Patricia'dan çocuğa hayır yoktu. Zaten zayıf olan bünyesi bunca yükü kaldıramamıştı. Beti benzi, sapsarı, uyuklayıp duruyordu. "Bunlar da geçecek bre," diyordu Amorfya. "Sabredesiniz biraz." Yahşihan, Ankara, Polatlı, Eskişehir, Adapazarı, İzmit ve İstanbul. Normal şartlarda bir iki günde kat edilebilecek yolu tehir ve duraklamalarla 4 günde tamamlayabilmişlerdi ancak. "İstanbul'a geldik," çığlıkları, işkencenin bitişini mi, yeni ve zorlu mücadelenin başlangıcını mı haber veriyordu, bilemediler. Ferahlamış gibiydiler gene de. Sürgülü tahta kapının açılmasıyla yüzlerine çarpan temiz ve serin hava, yorgun ve sefil bedenlerine ilaç gibi gelmişti. "Ne kadar çok su!" Denizi ilk gören Ali'nin ilk tepkisi buydu. Denizle yeni tanışan yalnız Ali değildi. Amorfya daha önce evliliklerinin ilk yıllarında Dimitri ile beraber İstanbul'a gelmişti ama Eleni'de, Patrisya'da keskinden dışarı çıkmamışlardı hiç. Eleni kucağında tuttuğu Ali'nin çocuksu sevincini paylaşıyor gibiydi. Ama Patrisya denizi görecek, gördüğü için mutluluk duyacak ruh halinden çok uzaktı. Attığı her yeni adımla daha da uzaklara savrulduğunu düşünüyor, masmavi, engin bir denizin karşısında değilmiş de, insanı içine çeken kapkara, ağdalı bir katran kuyusunun içine gömülmüş gibi hissediyordu kendini. Amorfya ise üzerinden büyük bir yük kalkmışçasına rahat görünüyordu. Önemli ve zorlu bir eşikten daha atlamışlardı. Gemide geçirecekleri günlerin trendekinden çok daha iyi olacağını umuyordu. "Yüzünüz gülsün biraz, vatanımıza gidiyoruz vre," diyordu. Nereye gittiklerini haykırır gibi söylüyordu ama geride bıraktıklarını dile getirecek gücü bulamıyordu kendinde. "Doğduğumuz, büyüdüğümüz, binbir sevinç ve üzüntüyle yoğrularak üzerinde yaşadığımız memleketimizden koparılıp bilmediğimiz diyarlara göçüyoruz ve o diyarların adına vatan diyoruz. Köklerinden sökülmüş ağaçların başka topraklarda kök vermesi kolay mı?" Söyleyemedi bunları Amorfya. İçine gömdü hepsini. Amorfya, Patrisya, Eleni ve Ali, Ankara civarından gelen diğer Rum Ortodokslarla beraber Balıklı Rum Hastanesi'ne yerleştirildiler. Burada sağlık kontrolleri ve aşıları yapılacak, hastalık taşımadıklarına kanaat getirildikten sonra gemiye binmelerine izin verilecekti. Tahaffuzhane işlevi gören hastane, trende yaşanan sefaletin ardından cennet gibi görünmüştü mübadillerin gözüne. Dipnot 10. Tahaffuzhane, karantina evi. Evet, perişan insanlar kalabalığının birer ferdiydi her biri. Karmaşa, belirsizlik ve çekilen çileler sürüyordu hala ama hiç değilse güvenli bir çatı altıydı kaldıkları. Daha da önemlisi, yola çıktıklarından bu yana ilk kez sıcak yemek girmişti kursaklarına. Sabahları çocuklara şekerli süt, büyüklere çay, birkaç zeytin, birkaç parça ekmek veriyorlardı. Akşamdan akşama da birer tas çorba. Bu kadarına da şükürdü. Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Yunanistan'a mübadil taşıyan gemilerin en büyük kabusu salgın hastalıktı. Bu yüzden iki tarafın yetkilileri de sağlık kontrollerine ve koruyucu aşılara çok önem veriyorlardı. Bu yüzden her iki tarafın yetkilileri de sağlık kontrollerine ve koruyucu aşılara çok önem veriyorlardı. Kızamık ve çiçek en yaygın bulaşıcı hastalıklardı. Bu hastalıklara karşı aşı yapılsa da virüs taşıyıcı hasta aracılığıyla yayılım gösterebiliyordu. 1924 yılının Şubat ayında Kavala ve Selanik yöresinde geminin gelmesini bekleyen 188 kişinin salgın hastalıktan öldüğü haberi verilmişti. Yorucu yolculuklara güçlükle direnen bedenler virüse karşı koymaktan acizdi. Umutsuzluğun, ruhsal çöküntünün yanı sıra sefalet, açlık, pislik, pireler, fareler, bitler salgın hastalıklara zemin hazırlıyordu. Veba da tahta mekanlarda barınan ve üreyen farelerin yaydığı öldürücü bir hastalıktı. Fare itlafı zorunlu kılınan mübadele gemileri devamlı ilaçlansa da muhtemel bir veba salgını tehlikesi hükmünü sürdürüyordu. Kolera, dizanteri, tifo, tifüs de gemi yolculuklarında salgınlarından korkulan hastalıklardı. Amorfya, Patrisya, Eleni ve Ali'ye çiçek, dizanteri ve veba aşıları yapıldı. Amorfya titizlikle muhafaza ettiği diğer belgelerin, kimlik belgeleri, tasfiye talepnamesi, müsaade edilen mallarına karşı verilen makbuz ve resmi tutanaklar, üzerine aşıları yapılmıştır belgesini ekledi. Yola çıkmaları için hiçbir engelleri kalmamıştı ama birkaç gün, belki de daha fazla bir süre onları götürecek geminin gelmesini bekleyeceklerdi. İnzivaya çekilmiş bir derviş gibi. Odalara kilitledim hasretini. Sen koktu odalar. 3 gündür Yahya ağabeyinin evindeki odasından dışarı adımını atmamıştı Taceddin. Dış dünyayla ilişiğini kesmiş, tedavisi olmayan, amansız bir hastalığın pençesine düşmüş gibi, aldığı her solukta biraz daha kahrolarak ve kendine lanetler yağdırarak geçiriyordu günlerini. Ağlıyor, bağırıp çağırıyor, hıçkırıkları dışarılardan duyuluyordu. Düştüğü durumun tek sorumlusu kendisiydi. Suçluydu. Nasıl olmuş da gitmelerine izin vermişti? Patricia ile Ali'nin gözlerinin önünden bir saniye olsun gitmeyen yüzlerine dalıp dalıp gidiyor, bir şeyler söylemek istiyor ama onlardan af dileyecek cesareti kendinde bulamıyordu. Kim ne derse desin, önlerine hangi aşılmaz engelleri koyarlarsa koysunlar, bırakmayacaktı onları. Patricia'ya nikah kıyarak işleyeceği suç, ki suçsa eğer, karısını ve çocuğunu göz göre göre bir bilinmeze göndermenin yanında kat be kat masum kalırdı. Kimseleri görmek istemiyordu Taceddin. Birilerinin avunduğu hayalleri gölgelemelerine izin veremezdi. Gözlerinde onlar, kulaklarında yalnızca onların sesi vardı. Taceddin'im, diyordu Patricia ipekli sesiyle. Babam benim, diyerek kucağına atlıyordu Ali. Günlerdir ağzına lokma koymamıştı. Vesile yengesinin kapı aralığından uzattığı tepsileri geri çeviriyor, bir tek su içerek geçiştiriyordu öğünlerini. 3. günün sonunda Yahya ağabeyi kapıya dayandı. Hasta olacaksın oğlum. Hiç değilse 2 kaşık çorba insin boğazından. Ağabeyinin elindeki tepsiyi alıp yüzüne bile bakmadan kapıyı kapattı Taceddin. Hasta olacakmış. Hastalık ne kelime? Yaralıydı Taceddin. Ağır yaralı. Hiç mi hiç şifa bulmayacak, amansız bir yara almıştı. Biraz sonra boş tabakları almaya gelen yengesi, el sürülmemiş tepsiyi kapının önünde buldu. Yalnız ekmekle suyu almıştı Taceddin. İnzivaya çekilmiş bir dervişin ölmeyecek kadar yiyip içmesi gibi. 10. günün sonunda Taceddin'in perişanlığı had safhaya ulaşmıştı. Saçı sakalı birbirine karışmış, mor halkaların çevrelediği, kan çanağına dönmüş gözleri, ifadesini yitirmiş sapsarı yüzü, mum gibi eriyip gücünü kaybetmiş bedeniyle birdenbire 10 yaş ihtiyarlamış gibi duruyordu. Günlerden sonra ilk kez tıraş oldu o sabah. Takım elbiselerini giydi. Dışarı çıkmak üzere hazırlandığını gören ev halkı işe gideceğini sanıyordu. Yahya ağabeyi geçenlerde maliye dairesine uğrayıp kardeşinin hasta olduğunu söyleyerek birkaç gün izin istemişti amirinden. Oysa iş güç umurunda değildi Taceddin'in. Kim için çalışacaktı bundan sonrasında? Ne için? Herhangi bir beklentisi, yaşama amacı kalmış mıydı? Evdekilerin sandığı gibi işe filan da gitmeyecekti bugün. Halledeceği çok daha önemli bir işi vardı. Evden çıktı. Odasında kapalı kaldığı günlerin güçsüzleştirdiği bedenini taşımakta zorluk çekiyordu. Ayaklarındaki tutukluğu açmak için küçük adımlarla ağır ağır çarşıya doğru yürümeye başladı. Limonatacının önüne gelince durdu. O günü, beraber oldukları o son günü yeniden, aynen yaşıyordu sanki. Susadım, demişti Ali. Bu kez de 3 bardak limonata doldurttu Taceddin. Biri Ali'ye, biri Patricia'ya, diğeri de kendine. Beyninin duvarlarında beliriveren görüntüyü özlemle izledi. Ali'nin neşesini, Patricia'nın çarşının ortasında limonata içerken duyduğu mahcubiyeti. Bardaktan 1 yudum limonata aldı. Gerisini getiremedi. Limonatacının parasını ödeyip fotoğrafçıya doğru yürümeye başladı. Hoş gelmişsiniz beyim, diyerek karşıladı fotoğrafçı Asım. Çoktan hazır ettim siparişinizi. Beğenirsiniz inşallah. Kenarları oylumlu, 2 beyaz kartonun üzerine rapt edilmiş, büyük boy 2 fotoğraf. Tam da Taceddin'in istediği gibi. Sandalyeye oturmuş Patricia, kucağında Ali. Onların hemen arkasında, ikisini de koruyup kollamaya yemin etmişcesine sahiplenen bir tavırla, ayakta duran Taceddin. Patricia'nın da Taceddin'in de yüzlerinden düşen bin parça. Bu pozun anlamını, bu fotoğrafın çekilmesinin altında yatan nedeni çok iyi biliyorlar çünkü. Bir tek Ali dinlemiş, gülümseyin izleyen fotoğrafçının sözünü. Tasasız bir çocuk gülüşüyle bakmış objektife. Parmaklarını fotoğrafın üzerinde hafifçe gezdirdi Taceddin. Okşar gibi, incitmekten korkarcasına. Bir kez daha lanet etti kendine. Böyle veda pozları verdirip fotoğraflar çektireceğine, onları yanında tutmayı becerebilseydi ya. Evet, iki tane fotoğraf hazırlamasını söylemişti Asım Usta'ya. Biri Patricia'ya, diğeri kendine. Hiç mi utanmamıştı? Ayrılığı peşinen kabul ediş değil miydi bu? Varını yoğun ortaya koyup savaşacağına. Çok geçti artık. Çok. Üstelik fotoğrafı Patricia'ya ulaştıramamıştı da. Böylesi daha iyi olmuştu belki de. Baktıkça içi burkulacağına, ondan ve çocuğundan ayrılmayı göze alabilen aciz bir zavallı olarak anardı Taceddin'i. Uğruna gözyaşı dökülmesini bile hak etmiyordu o. Hayatının hatasını yapmıştı. Bedelini de hayatı boyunca hasret çekerek ödeyecekti. Fotoğrafları sarmak için eski tarihli bir gazete getirdi Asım. Keskin gazetesi. Taceddin de 28 Nisan 1340 yani miladi takvime göre 1924 tarihinde yayın hayatına başlayan, önceleri haftada bir çıkarken daha sonra haftada iki kez pazartesi ve perşembe günleri çıkarılan gazetenin yakın takipçileri arasındaydı. Kaç gündür gazete okumamıştı. Elini alıp göz gezdirirken bir ajans haberi ilişti gözüne. Rumlar gidiyor. Mübadele komisyonundan gelen telgraf üzerine başlayan sevkiyat sürüyor. Memleketten 160 haneden fazla Rum gidecektir. 7 Ağustos 1340 Perşembe günü giden ilk kafileden sonra yeniden 12 bin Rum sevk edilmiştir. Daha gidecek olan 15 bin Rum vardır. Keskin gazetesi. 11 Ağustos 1340 Pazartesi. O 12 bin kişiden ikisi Patricia ile Ali'ydi. Ama bu ufak ayrıntının haber değeri yoktu. Taceddin'in hayatını kökten sarsan, altüst eden gerçek bir yıkım olsa da, bir tek onu ilgilendiren küçük bir ayrıntıydı Patricia ile Ali'nin gidişleri. 15. ayrımın sonu. Sayfa 150. Devamı 16. ayrımda.